Ayrım 2, 47, Ertuğrul Özkök, sayfa 25. Kadınlar, sizin de sapık olma hakkınız var. Fransız psikologlar son yıllarda sapıklık olayına fena taktılar. Kavramın alanını her gün biraz daha genişletiyorlar. Onlara göre sapıklık, bir başkasını kendi zevk için kullanmak ve bundan sınırsız bir zevk alma arzusu. Şimdi size zamane sapıklarıyla ilgili faydalı bilgiler vereceğim. 28 yaşında bir kadın. Adını vermeyeceğim. Kadın 28 yaşında. Bir fotoğrafçıyla tanışmış. Adam kendisini çıplak poz vermeye ikna etmiş. Nasıl mı? Şunları söylemiş. Bu tecrübe senin kendine olan güvenini artıracak. Kendine saygı duymanı öğretecek. Gerçekten öyle mi oldu? Nerede? Tam aksine. Kadın şu sıralar bedeninden nefret ediyor. O bir sanatçının değil, kadının komplekslerini istismar eden bir röntgencinin, yani bir sapığın eline düşmüş. 26 yaşında bir kadın. Öteki kadın 26 yaşında, bir iş yerinde çalışıyormuş ama istifa etmek zorunda kalmış. Nedeni de şu: yöneticisi sürekli olarak yaptığı işi aşağılıyormuş. Ona durmadan başaramayacağı işler veriyormuş. Bir de herkesin yanında tuvalette çok fazla zaman geçirdiğini söylüyormuş. O herif de kesin sapık. 53 yaşında bir kadın. Üçüncü kadın 53 yaşında, komşusu olan bir adamla evlenmiş. Adam sürekli olarak ona hizmet ediyormuş. 15 yıl evli kalmışlar ve ayrılmışlar. Nedeni, o hizmetkar adam gitmiş, yerine sürekli olarak kendisini aşağılayan, dalga geçen, hatta döven bir adam gelmiş. Kimdir bu erkekler, neyin nesidir? Fransız Psychologies magazin dergisine göre bu erkeklerin üçü de birer pervert. Yani kelimenin tam anlamıyla sapık. Sadece erkek mi sapıktır? Kadın da sapık olamaz mı? Şimdi bir noktada anlaşalım. Fransız psikologların sayfanın başındaki dediklerine bakıp sakın benim de böyle düşündüğümü sanmayın. Bana göre Fransız psikologlar işin suyunu çıkarmışlar. Bir kere sapıklığı neredeyse sadece erkeğe mahsus bir karakter gibi görüyorlar. Dikkat ettim. Erkeği hegemonyasına alan bir tek kadın örneği vermiyorlar. Ayrıca sapıklık kavramını öyle genişletmişler ki kendimi rahatlıkla sapık kategorisine sokabilirim. Eh yani, narsizmse mebzul miktarda var. Belagat desen Allah bir vermiş ki, yukarıdan bakmak, küçümsemek, nobranlık etki altına almak. Etrafımda bu ev salta o kadar çok örnek var ki. Yani şimdi bunların hepsi sapık mı? Ve netice, kendinizi nasıl korursunuz? Dergide yediği nanenin farkına varmış olmalı ki sonunda şunları yazıyor: paranoyaya kapılmayın. Kime baksanız sapık duygusuna kapılmayın. İlk görüşmede korkmayın. Bir insanla daha ilk görüşmede, buluşmada söylediklerine, övgülerine bakıp hemen sapık damgasını yapıştırmayın. İkincisi farklı olabilir. Bir ilişkinizde sapığa toslamışsanız ikinci ilişkide de bu olacak demek değildir. Hayır deme özgürlüğü. Unutmayın ki bir sapığa karşı tamamen silahsız değilsiniz. Her an ona hayır deme özgürlüğünüz var. Benim notum: bir kadını bu kadar korkuttuktan sonra bunları demişsin. Ne kıymeti var kardeşim? Ayrıca ben erkeğim ve hayatım boyunca bırakın bir kadın hakimiyetimi almayı, hep bir kadının hegemonyasında yaşadım. Ha, şikayetçi de değilim. Yani size ne? Faydalı bilgiler 1. Sapık bir kişiliği nasıl tanırsınız? Empati. Empati duygusunun zerresi yoktur. Başkasının duyguları ve acıları umurunda bile değildir. Tecavüz, hemen eyleme geçer ve karşısındakinin kişiliğine tecavüze kadar gider. Kırbaç değil dil. Kafanızı hani o yolda önünü açan teşhircilere takmayın. Sapığı anlamak istiyorsanız önüne değil diline bakın. Çünkü kötülüğünü yapmak için kullandığı araç bir kırbaç değil, dildir. Yani konuşarak yapar yapacağını. Faydalı bilgiler 2. Sapığınız sizi nasıl tuzağına düşürür? Sapıklar genellikle endişeli insanlar değillerdir. Etraflarına nadiren danışırlar. Çünkü her şeyi en iyi kendilerinin bildiklerine emindirler. Attıkları ilk adım karşısındakinin zihinsel alanını ele geçirmektir. Mahrem dünyanıza içerilere girme konusunda müthiş maharetleri vardır. Bu sayede karşısındakinde işittiği sözlerden, yaşadıklarından şüphe duygusu yaratır. Sapkınlık, pervertir fiili, Latince pervarto kelimesinden gelir. Anlamı devirmek, tahrip etmek, bitirmektir. Sapık konuşarak etkileme yeteneği sayesinde karşısındakinin fay hatlarına dokunur ve onu tamamen etkisi altına alır. Faydalı bilgiler 3. Sapığın kurbanını nasıl tanırsınız? Çok basit. Kurban kendi kendinden utanır hale gelir. Karşısındakini niye kolayca etkiler? Bir örnekle anlatayım. Kadın 50 yaşında. bir futbolcuyla yaşıyor. Adam acayip kendinden emin. Müthiş bir karizması var. Kendini olağanüstü bir erkek olarak satmayı öyle iyi biliyor ki. Mesela burjuva değerleri aşağılıyor. Çalışmak onun için iğrenç bir şey. Sadakat demode, nezaket, dürüstlük gibi değerleri aşağılıyor da aşağılıyor. Kadını bu cool tavırları öylesine etkisi altına almış ki artık karşısındakinde bir kadın değil bir zombi, yaşayan ölü var. Karşınıza çıkan her narsisti sapık sanmayın. Şimdi çok önemli bir ayrıntıya dikkat. Ben bugüne kadar perversity'yi yani sapıklığı, cinsel ilişkinin yoldan çıkmış halleri olarak görüyordum. Mesela sadomazo ilişkiler, teşhircilik falan gibi. Hatta son yıllarda çoğu insan perversity'yi cinsel hayatı zenginleştiren fantaziler olarak kabul ediyor. Oysa Fransız psikologları son yıllarda kelimeyi o masum, cilveli, hatta cazip anlamından çıkardılar. Onun yanına bazılarımızın övündüğü bir başka ruh halini, narsizmi de ekleyip narsist pervert yani öz sevici sapık gibi bir canavar çıkardılar. Bu canavar aşırı şişmiş egoya sahip bir manipülatördür. Sahip olduğu cezbetme gücünü başkalarının hakimiyetini almak için kullanır. Başaramaz, agresifleşir, karşısındakinin dengesini bozmaya ve tamamen kendine bağlamaya uğraşır. Feci biridir yani. Sevgilim, senin 47 yaşına tek başıma sahip olmak istiyorum. Doktor Gillian Perholt, 50'li yaşların ortasında bir kadın. Naratoloji dalında uzman olmuş bir öğretim üyesi. Kocası bir süre önce kendini 26 yaşına genç bir kadın için terk etmiş. Aşağıda anlatacağım olay İstanbul'da başından geçmiş, onun yalancısıyım. Kadınların hayat hikayeleri konulu bir konferansta konuşmak üzere İstanbul'a gelmiş. Konuşması bittikten sonra kapalı çarşıda dolaşmaya çıkmış. Orada bir dükkanda tozlu raflarda koyu mavi renkli bir çeşmi bülbül bulmuş. Otele gelip banyoda temizlemek için ovuştururken ağzındaki kapak açılmış ve içinden yeşil bir cin çıkmış. Şaşırdınız değil mi? Ben de şaşırdım ama aynen böyle anlatıyor. Cin dışarı çıkar çıkmaz kadına dile benden ne dilersen diye sormuş. Kadın bir süre düşünmüş. Sonra şunu istemiş. Gövdemi onu en beğendiğim dönemdeki haline getir. Şimdi okumaya ara verip düşünün. Bir sizce cin 55 yaşındaki kadının gövdesini hangi yaşındaki haline getirmiştir? İki, cin aynı soruyu size sorsaydı, gövdenizin kaç yaşındaki haline dönmesini isterdiniz? Gillian Perholt banyodan çıkarken aynaya bakmış, karşısında 35 yaşındaki hali duruyor. Cin kadının kendini en beğendiği yaş olarak 35'i seçmiş. Yani gövdesinin korkutucu bir güzelliğinin olduğu 20'li yaşlarda değil de beden ve ruhun en uyumlu olduğu yaşa getirmiş. Doktor Perholt çok zekice bir tercih. Buna asla pişman olmayacağım diyor. Aynı fikirde misiniz? Yukarıda anlattığım olay gerçek değil. E.C. Beaton, The Dungeon in the Nightingale's Eye adlı kısa hikayesinden aktardım. Bu hikayede Londra'da tesadüfen bulduğum The Stranger in the Mirror adlı kitapta okudum. Jane Shilling, İngiliz Telegraph ve Daily Mail gazetelerinin kitap yazarı. Bu kitabı tam da 47 yaşında yazmaya başlamış. Kapağına kendi fotoğrafını koymuş, onu bir aynanın karşısında çırılçıplak dururken görüyoruz. Bana sorarsanız yaş gövdesine insafsız hiçbir iz bırakmamış. İnsafları da onun çekicinden hiçbir şeyi almıyor. Tabii ayna karşısındaki bütün olağanüstü kadınlar gibi saçlarını topluyor. Simone de Beauvoir'in o harika fotoğrafını hatırlatıyor. Bir süre önce The Economist dergisinin kapağında "Hayat neden 47'sinde başlar?" diye bir konu okuyunca trendi okuma kabiliyetimi bir kere daha takdir etmiştim. Bugünün kadını 40'lı yaşların ortalarında da gövdesini korumayı başarabiliyor. Gövde korunuyor. Ama korunamayan, hiç geri gelmeyen bir şey var. Alın yazısı gibi bir şey. Onu da Schilling'den aktarıyorum. İçkiyi bıraktım. Günde 2 litre su içiyorum. Sadece cam şişeden içtiğim suyun içine enerji ve detoks katkıları koyuyorum. Akşam en geç saat 22'de yatağa giriyorum. Gözümün altındaki halkalar ve kırışıklıklar için 200 dolarlık garantili kremler kullanıyorum. Sonuç, kendimi 20'li, erken 30'lu yaşlarımdaki kadar dinç ve enerjik hissediyorum. Ancak her sabah banyonun aynasında hep o aynı kötü şeyle karşılaşıyorum. Bakışlarım. Sanıyorum bakışlarım bir daha geri gelmemek üzere gitmiş. Maalesef doğru. En nankör yanımız bakışlarımız. Parmak izi kadar, DNA kadar bize ait olan, bizi biz yapan yanımız. Bakışlar. İnsan görme duygusunu kaybederken ilk ihanet eden renk mavi oluyormuş. Önce mavi renk gidiyor. Onunla birlikte bakışlar. Köpek bakışı, Eva Gardner bakışı, Clint Eastwood bakışı. Yani vefasız olan aynalar değil, bakışlar. Biliyorum aklınıza botoks denilen harika buluş geldi. Botoks, kırışıklıkları kaybetmenin bedelini bakışlara ödeten gençlik iksiri. Ama bakışlara en büyük ihaneti de o yapmıyor mu? Botokstan sonra aynaya bakarken hep o ilahi kanunu hatırlıyor musunuz? Almadan vermek Allah'a mahsus. Hayat yine de devam ediyor. 40'lı, 50'li hatta 60'lı yaşlardaki ten bile günaha davet etmek için hala pusuda bekliyor. O yaşlarda bakışlardaki hüznü neyle hafifletebiliriz derseniz, 47 yaşındaki Jane Schilling aynanın önündeki çırılçıplak fotoğrafla size şu tavsiyede bulunuyor. Richard Strauss'un Four Last Song'unu Elizabeth Schwarzkopf'dan dinleyin. Ben Ronnie Fleming'den dinlemeyi tercih ediyorum. Kaybolan ve belki de bir daha hiç gelmeyecek olan bakışları biraz bulabilmek için. Bakış kaybolabilir. Yine de yaşamın güzel bir dansı var. Ben 40 yaş kadının bakışını seviyorum. Yani hayata bakışını. Akıllı bir erkeğin kadından isteyebileceği en güzel hediye şudur. Sevgilim, senin 47 yaşına tek başıma sahip olmak istiyorum. Bikiniyi en güzel taşıyan kadın. Türk tasarımın önemli isimlerinden Cengiz Abazoğlu 2013 yılında Hürriyet Kelebek gazetesine verdiği mülakatta hiç kıvırtmadan açıkça şunu söyledi. Kadın 30 yaşından sonra mini etek giymemeli, bikini giymemeli. 30 yaş kadınını mahvedecek, 40'ındakini ise bitirecek bir söz. Birden hayalimde kendimi Cengiz Abazoğlu'yla konuşurken buldum. O hayali konuşmayı aktarmadan önce isterseniz Abazoğlu'nun laflarına bir bakalım. Bence miniler 30 yaşına gelmiş bir kadının gardırobundan kalkmalı. Vücudu ne kadar mükemmel olsa da 35'ten sonra bikiniye de veda edilmedi. Dünyada yer çekimi denilen bir şey var. Buna karşı koymak mümkün değil. Siz istediğiniz kadar fit olun, bir insanı gözlerinden anlarsınız. Tahmin edebileceğiniz gibi bu sözler kadınları olmasa bile bu kitabı yazan erkeği çileden çıkarır. Çünkü bütün yazdıkların bir palavra olduğu duygusu verecektir. Her şeyden önce bu yer çekimi yani gravite hesabı iyi olmamış. Bana göre bir tasarımcı bu sözü ağzına almamalı. Bu sözleri okuduğum an 2009 yılında Huffington Post'ta okuduğum bir makale aklıma geldi. Okuduğum an bir yerlere not almıştım. Makalenin başlığı şuydu. En seksi bikinili kadın kim? Haberi çok sevdiğim magazin dergisi People'ın kapağından almışlar. Kadın adı Valerie Bertinelli. Hakikaten harika bir beden. Bikini olağanüstü güzel duruyor ve yaşı 48. Cengiz Abazoğlu'na kanlı canlı bir tekzip. Tabii buna Cindy Crawford'ın 43 yaşında Elle dergisine verdiği o neredeyse çırılçıplak pozu eklemek lazım. 40 yaş kadını bırakın bikini nüğü de harika taşır. Ben tek parça mayoyu çok severim ama bir kadın bırak 30'unu 40'ından sonra da bal gibi bikini giyebilir. Mini etek de giyebilir. Hatta nüğü de çok iyi taşır. Diyeceğim 40 yaş kadını kötü ışıkta bile sevişebilir. Yine de iyi ayarlanmamış bir ışık herkes için iyidir. Ölçülü teşhir güzeldir. Hem size iyi gelir hem karşınızdakine. Ve Allah kadını yaratmıştır ve kadın Allah'ın yarattığı en güzel varlıklardan biridir. İkinci ayrımın sonu sayfa 34.